köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Köprüsü Kurumlarımız programından sesimizin soluğumuzun ulaştığı dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selam, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Mikrofonlarda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Bugün İHA Ankara Sorumlusu Sayın Mustafa Sinan'ı ağırlayacağız. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
Teşekkür ediyorum, hoş buldum.
Evet, bugün İHA'nın projelerini konuşacağız. Neler yapıyor, neler yapacak, neler yaptılar. Evet, ilk sorumuzu Hatice Hanım'dan alalım.
Evet değerli dinleyenler, günümüz dünyasında insanların temiz suya ulaşma konusunda sıkıntı yaşadıkları ve milyonlarca insanın açlık çektiği, birçok çocuğun eğitim hakkından yararlanamadığı bir dünyada bu projeler gerçekten önemli. Şimdi İHA 1995 yılında vakıf oldu demiştiniz giriş programımızda ve bugüne kadar birçok projeye imza attı. Misyonunuz insanlara yardım ulaştırmak. Temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmemesi için çalışmalar yapmak ve savaş ve doğal afet sonrası insanların kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmak demiştiniz Sayın Sinan. Dolayısıyla şimdi şu günümüz dünyasında biraz önce belirttiğimiz tablo içerisinde gerçekten yapılan bu projelerin, çalışmaların önemi kat be kat artmakta. Bu konuda kalemler halinde sıralayacak olsak aslında birçok projeye imza atıyorsunuz. Öncelikle bu projelerin önemi günümüz dünyasında nedir? Buradan girelim mi? Buyurun.
Öncelikle böyle bir program yaptığınız için teşekkür ediyorum. Gerçekten halkımızın aydınlatılması, bizim gibi kurum ve kuruluşların da insanlığa ne gibi hizmet ettiğini insanların daha iyi bilmesi için çok güzel oluyor bu şekildeki programlar. İHA olarak bizler 1992 senesinde Bosna Hersek'teki savaşla beraber kuruldu. Bu savaşla beraber kurulduktan sonra yavaş yavaş kendimizi yeniledik. Yani kimlerin neye ihtiyacı olduğu noktasında biraz çalışmalarımızı çoğalttık. Bu noktada her gittiğimiz yerde bize yeni yeni sorunlar geldi. Yeni yeni iş alanları çıktı. Bu süreç içerisindeki çıkan iş alanlarıyla beraber bizler de projelerimizi çoğalttık. Bir de baktık ki arkaya dönüp yüzlerce farklı yerlerde projeler yapmışız. Şu an itibariyle de İHA takriben 43 değişik proje üzerinde çalışmalarını yürütüyor.
Evet.
Katarakt ameliyatından su kuyusuna, yetimhaneden yetim çalışmalarına, Ramazan çalışmasından kurbana kadar bir sürü kolda İHA çalışmalar yapıyor.
Bu projelere başlamadan önce ya da projeyi ortaya koyarken bölgesel ya da o bölgedeki yaşayan insanların ihtiyaçlarına göre mi ayarlıyorsunuz?
Zaten en başında söylerken şunu söyledim. Bosna Hersek'te başladığımızda her gittiğimiz yerde ayrı ayrı sorunlarla karşılaştık. Hı hı. Her sorun demek bizim için bir proje demek.
Evet.
Çünkü o sorunu halledebilmek için bir proje üretip o projeyi hayata geçirmeniz gerekiyor ki sorun hallolsun.
Hı hı.
İHA'nın zaten en büyük özelliği sadece insanlara proje sunarak oradaki ihtiyaç yani açlığı, susuzluğu gidermek değil, o insanların hukuki anlamda da ferahlıklarını sağlamak maksadıyla bir hareket ediyor.
Hı hı.
Bu bağlamda da hangi ülkeye gittiyseniz orada herhangi bir problem varsa o problemin çözümü noktasında hemen bir proje üretiyorsunuz. O ürettiğiniz projeyi de çok kısa zamanda hayata geçiriyorsunuz ve o hayata geçirdiğiniz projeyi de birebir takip ediyorsunuz.
Hı hı.
Bu projeyi yapmaya başladığınızda da en büyük destekçiniz halk.
Hı hı.
Halka diyorsunuz ki ben mesela Patani'de yetimhane yapacağım.
Hı hı.
Ya da işte Afrika'nın X yerinde su kuyusu açacağım. Etiyopya'dır, ne bileyim Somali'dir veya başka bir yerdir. Ya da Dağistan'da Kur'an kursu yapacağım. İşte bu yatılı olacak ya da ne bileyim dışarıdan öğretimle olacak ya da Somali'de ben okul açacağım, lise açacağım. Başka bir yerde spor tesisi açacağım veya bir yerde bayanlarla alakalı dikiş nakış kursu açacağım. Veyahut da tarım ülkesidir, orada sera yapımcılığını öğreteceğim. Hı hı. İnsanlar iş imkanı sağlayacak. Oradaki ihtiyaç neyse yani sorun neyse o soruna binaen Biz çalışmalar, proje üretiyoruz tabii.
Peki şimdi günümüzde açlık had safhada. Gerçekten bu tok insanların açlığı anlaması kolay oluyor mu sizce? Çünkü size gelen yardımları veren elle alan eli buluşturuyorsunuz siz.
Evet.
Ve şu an için zannediyorum ki 750 milyon civarında aç var. Dünyada aç insan var.
Evet.
Karnını doyurmakta sıkıntı çeken insanlar bunlar. Hani şöyle lüks tüketim değil. Bu insanlara bu yardımları anlatırken insanlar anlayabiliyorlar mı bunu?
Tabii ki bazen zorlandığımız durumlar oluyor. Fakat Türkiye'deki insanlarımız bu noktada çok duyarlı. Sadece Türkiye içerisinde değil, Türkiye dışındaki Türk vatandaşları da bu noktada gerçekten çok duyarlılar. Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz veya Asya'da yaşayan Türkiye'den gitmiş kardeşlerimiz de çok duyarlı. Sadece bunlar da değil. İHA uluslararası bir kurum.
Hı hı.
Yurt dışında olup da Türkiyeli olmayan kardeşlerimiz de bizlere yardım ediyor.
Tabii. Evet.
Biz Pakistan'da mesela sel felaketi oldu, deprem oldu. Orada gittik, çalışmalar yaptık. Akabinde Lübnan'da kriz çıktı. Ne bileyim Suriye'de kriz çıktı. Baktık o arkadaşlar bize yardım ediyorlar. Veriyorlar yardımlarını, o tarafa yönlenin diye.
Hı hı.
Şu anda dünyanın birçok ülkesinden hem STK'lar aracılığıyla hem vatandaşların kendileri aracılığıyla da bize yardımlar geliyor. Bu yardımlarda biz istedikleri yere, istedikleri noktaya iletiyoruz. Yani çok farklı bir özelliği daha var. Biz genelde aldığımız yardımlar proje üzerine olan yardımlar.
Hı hı.
Yani bize bir insan geldiğinde şu su kuyusuna gidecek, şu Katar'a gidecek, şu yetime gidecek, şu Kur'an kursuna gidecek, şu okula gidecek, şu ne bileyim spor tesisine gidecek veyahut da tarım projesine gidecek diye. Bize gelen yardımların birçoğu böyle ismi belli olur. Çok hı hı. az yardımlar serbest
ortak
noktada,
havuzda.
Ortak havuzda toplanır. Tabii biz bunu bu noktada ortak havuzu da mümkün mertebe büyütmeye çalışıyoruz ki eksik kalan yerlerimizi tamamlayalım diye.
Hı hı.
Ve gelen bütün yardımların yerine ulaşması noktasında çok hassas davranıyoruz. Aldığımız gibi o noktaya ulaştırıyoruz. Projemiz bittiğinde de o projeyle alakalı kimler yardımcı olmuşsa o insanlara muhakkak bilgi veriyoruz. Kendileri birebir görüyor. Sadece projeyi bitirmek de maksat değil burada.
Evet.
O projenin sürekliliği noktası da çok önemli. Yani bir su kuyusu açtıysanız o su kuyusu acaba hala su çıkıyor mu orada?
Çalışıyor mu? Kaynak bitti
tabii,
mi?
Tabii. Bunlar çok önemli. Biz onu da denetliyoruz. Onu da bilahare.
Mesela bu su kuyusu demişken bazı tehlikeli bölgelerde, yani bu kelimeyi söylemekten gerçekten üzülüyorum ama özellikle Afrika'da susuzluğun yaşandığı bazı bölgelerde su kuyusu açıyorsunuz. O su kuyusunun güvenliği de önemli. Çünkü orada kabileler savaşıyor ya da işte o su kuyusunu ele geçirmeye çalışan gruplar olmuyor mu?
Tabii.
Yani bu konuda da sıkıntılar yaşayabiliyor musunuz?
Zaten şöyle bir şey var. Sadece su kuyusunu açmakla iş bitmiyor.
Hı hı.
Biz su kuyularını genelde ortak alanlarda açmaya gayret gösteriyoruz ki çevre köylerdeki bütün insanlar gelip oradan faydalansın. Özellikle mesela son zamanda 3 tane büyük su kuyusu açtık ki bunlar özellikli su kuyularıydı. Güneş enerjisi panellerinden aldığı enerjiyle suyu kendisi depolara pompalıyor ve oradan da
dağıtım yapılıyor.
Çeşmelere dağıtım yapılıyor. Tabii evlere dağıtım yapma diye orada mümkün değil, öyle bir şey yok. Zaten en yakın gelen insan belki 50 metre 100 metreden geliyor.
Yürüyerek geliyorlar.
Tabii kilometrelerce uzaklardan insanlar geliyorlar. Çünkü orada gerçekten su problemi var. 3 tane böyle özellikli su kuyusu açtık. Bayağı bir pahalıydı ama kendi enerjisini kendi üreterek oradaki insanlar uzun bir süre ihtiyaçlarını
karşılamak. Bunlar genelde içme suyu mu?
Tabii.
Yani mesela tarıma yönelik kuyular var mı?
Onlar da var. Zaten özellikle Somali'de biz bu projeye başladık. Şu anda burada bizim öğrenci projemiz de var.
Hı-hı.
Öğrencilerimizden bir tanesi mesela Fildişi sahilinde. O burada Ziraat Fakültesi'nde okuyor. Bu sene ikinci sınıfta. Bu çocuk yetişip ülkesine gittiğinde mesela Fildişi'nde biz sera üreticiliği, bahçe bitkileri ve diğer bitkiler konusunda önünü açacağız. Bu çocuğumuzun orada insan yetiştirmesiyle ilgili programlar düzenleyeceğiz. Burada Tarım Bakanlığı'ndan destek alacağız bu noktada.
Hı hı.
Orada
eğitim çalışmaları.
Tabii orada eğitim çalışması olacak. İnsanlara sulu tarımı, sera tarımcılığın diğer şeylerin hepsini öğretecek. Böylelikle oradaki insanlara sürekli yardım götürmek zorunda kalmayacağız. Onlar kendi kendilerine
üretime
teşvik etmiş olacağız. Böylelikle o projemizin konusu ve bitiş noktası da öyle olacak. Yani onların üzerinden şey yapacağız. Hatta öğrencileri buraya getirmektense oradaki tarım okullarını destekleyerek
çok daha kolay olabilir aslında, değil mi?
Ama işte en başta bir şeyi başlatmak için kişi lazım veya bir teknik
altyapının oluşturulması gerekiyor.
Yani burada uçak üretmeye başladığınızda pat diye uçak üretemezsiniz. O uçağın bir elinizde maketi olacak ya da başka bir şey ya da Ar-Ge çalışmaları yaparak belli bir
uçak yapmayı bilen insanlar olacak.
Tabii. Biz bu noktayı çok mesela o konuda da bilgisayar konusunda bilgi, uçak mühendisi noktasında bir sürü öğrencimizi getiriyoruz. Burada yetiştirip kendi ülkelerine gönderiyoruz. Böylelikle de bu insanların yapacağı güzel hizmetlerinde önünü açmış oluyoruz.
Peki bu açlık konusunda hani önemli bir konu dedik. Önemli bir dünyanın önemli sorunlarından bir tanesi. Açlık konusunda projeleriniz genellikle veren elle alan eli buluşturmak ya da bu yardımları ulaştırmak mı? Yoksa bu insanların açlığını gidermek için kendilerinin üretime teşvik edilmesi söz konusu mu?
Yani şimdi üretime tabii ki teşvik ediyorsunuz ama bazı yerlerde neyi üretecek? Çölün ortasında yaşayan insanlar veyahut da mülteci konumunda yaşayan insanlar var ki dünyada çok
fazla. Ya da savaşan bir bölge.
Tabii çok fazla mülteci konumunda insanlar var. Bu insanlara çok fazla imkan sunamıyorsunuz. Ancak onların hayati imkanlarını devam ettirebilecek seviyede sosyal yardımlar yapabiliyorsunuz. Evet. Onun haricinde çok fazla bir şey üretemiyorsunuz. Bizim büyük projeler yaptığımız yerlerde oranın kendi halkına yönelik olduğu için bu büyük projeleri yapabiliyoruz. Mesela Afrika'nın diyelim ki Kenya'da su kuyusu açtık. Bunun çevresine biz işte okuludur, buna benzer sosyal tesislerdir. Hepsini su kuyusunun çevresine yapıyoruz. Bu arada gelen insanlar da bunlardan faydalanmış oluyorlar. Bu bizim için önemli. Ama siz bir sulu tarımla alakalı bir projeyi ya da bir sera projesini tutup da Filistin'in X kamplarında yapamazsınız. Çünkü zaten orada metrekareye düşen insan sayısı çok fazla.
Arazi
sıkıntısı. Tabii arazi yok, şey yok, zaten daracık evlerde. Zaten insanlarımız o kamplarda yaşayan insanları görseler gerçekten tüyleri ürperir. Yani 20 metrekare, 10 metrekare yerde belki 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi, bazen bakıyorsun 15 kişi yaşamak zorunda kalıyorlar. Yani metrekaresini hesaplayacak durumunuz bile olamıyor yani. Bu şartlar altında çalışan insanlara proje üretebilmek çok zor. Oradaki projeniz, en sağlıklı projeniz nedir? Aldığınız malzemeyi ziyan etmeden, israf etmeden, onların yiyeceğinin ne olduğunu bilerek yardım etmek. Bu da çok önemli. Evet. Yani siz sürekli pirinçle beslenen bir ülkenin insanına götürüp bulgur verirseniz
ya da mısır verirseniz sıkıntı çıkacaktır.
Çok fazla bir yardımda bulundunuz. Belki onu da yerler ama çok fazla bir etkisi olmaz.
Yani gelene ya da işte alışkanlıklara tabii, dikkat ediyorsunuz.
Şey yani sahayı çok iyi bilmek gerekiyor. Yardım kesinlikle yapılırken saha çok önemli.
Evet. Peki burada konuşacağımız konu çok fazla. Ben hemen araya girdim, kusura bakmayın. Mesela diğer önemli konulardan bir tanesi de eğitim. Evet. İnsan yetiştirmek. Bunun ne kadar önemli olduğunu artık çok iyi anladık biz.
Şimdi özellikle deprem ve sel felaketi olan ya da savaş bölgelerindeki çocukların eğitimi çok zor. Oralar birinci dereceden problemli yerler. Bizim için kırmızı çizgi dediğimiz alanlar oluşturuyor. Buralarda özellikle kamplarda ve buralarda olan çocuklarımızla alakalı seyyar okullar kuruyoruz. Mesela Afganistan'da takriben bu deprem zamanı gittiğimizde 50'ye yakın seyyar okul kurduk orada. Gelen çadırları bir imalathane kurduk, çadır imalathanesi. Küçük küçük çadırlar gelmişti. Bu çadırları biz tekrar elden geçirerek 3 tanesini birleştirerek büyük çadırlar haline getirdik. Tabii onun üzerine ekstra brandalar, altına da ekstra şeyler sererek okullar yaptık. Böyle 52 tane okul yaptık mesela. Niye? Orada çünkü dışarıda yani hiçbir şey yok. Dışarıda eğitim görüyorlardı. En azından onları hem güneşten hem yağmurdan korunaklı bir alan oluşturduk.
Ya özellikle altına da sekip korduk. Afrika'da söylediğiniz gibi hani okul deyince bizim buradan dinleyicilerimiz duvarı olan, çatısı olan ya da işte ne bileyim badanası, sıraları, yerde ne bileyim laminent parke olan binalardan bahsetmiyoruz.
Tabii.
Hakikaten toprağın üzerinde bir gölgelik olsa tabii, o bile yetiyor değil mi?
Tabii. Birçok yerde öyle. Özellikle dediğim gibi ama kırmızı çizgi dediğimiz nokta yani kırmızı bölgeler dediğimiz bölgelerde bu şekilde yapıyoruz. Savaş olmayıp da yardıma ihtiyacı olan bölgelerde oranın iklim şartlarına uygun yapılar neyse onları yapıyoruz. Biraz sıcak daha bir sağlıklı bölgelerde kendimiz beton ormadan okullar inşa ediyoruz, yetimhaneler inşa ediyoruz. Hatta spor tesisleri o çocuklarımızın faydalanması bunları inşa ediyoruz ve bunların devamlılığı noktasında da oraya sürekli destekler veriyoruz.
Evet. Peki bir diğer konu sağlık konusu. Sağlık konusunda İlk akla gelen belki katarak ama çünkü İHH'nın bu konuda yaptığı çok ciddi çalışmalar var. Ama diğer sağlık sorunlarıyla da ilgili hastanedir ya da bilmiyorum tıbbi yardım konusunda çalışmalarınız var mı?
Özellikle bizim savaş bölgelerimizde bu yardımlarımız üst seviyede. Yani bugün Suriye'nin içerisine ambulanstan tutun, sağlık malzemelerine, ilaçlardan tutun da acil müdahale edilecek bütün ekipmana kadar her türlü yardımı yapıyoruz. Hatta ve hatta Suriye içerisinde acil ameliyat yapılabilecek seyyar hastaneler.
Sahra hastaneleri.
Tabii sahra hastaneleri gönderdik. Hatta bir tanesini Ankara olarak bayağı bir, İHA olarak bayağı bir uğraşmıştık. Bunları gönderdik buraya. Tabii bunları gönderince sadece hastaneye göndermekle işler bitiyor mu? Bitmiyor. Bir de doktorlar, hemşireler lazım geliyor. Bunlarla ilgili de proje yapıyorsunuz. Bunları da zaman zaman buraya gönderiyoruz. Niye gönderiyoruz? Çünkü oranın acil ihtiyacı odur. Bu konuyla alakalı çalışmanın haricinde savaş olmayıp da salgın hastalıkların olduğu ya da işte kataraktın çok olduğu yerlerde de bununla ilgili projeler üretiyoruz. Burada ne oluyor mesela? Sudan'da mesela binlerce hastanın katarakt ameliyatını yaptık. Şu evet. anda Etiyopya'nın kuzey tarafında gene böyle bu şekilde ameliyatlarla ilgileniyoruz. Şu an takriben 100 bin civarında bir katarakt ameliyatı yaptık ki bunların belli bir kısmı hemen hemen hiç görmüyordu. Ve o kataraktları alınıp tekrar ilk kez annesini gören insanlara şahit oldu.
Bunlar iklimden dolayı mı bu kadar çok sıkıntı
yani
görüyor?
Yani tabii güneşin vuruş şeklinden kaynaklanan sıkıntılar var, iklim var. Bir de Batılıların özellikle Avrupa'nın ve Amerika'nın orayı sömürmek için ekstra kullandıkları ilaçlar, o toprağa attıkları ilaçlar, insanların üzerinde deney yapmaları. Mesela bu grip dedikleri o unsur tamamen Amerika'nın kendi üretmiş olduğu bir hastalık. Bunun panzehri kendi ellerinde olmasına rağmen bunu vermediler. Uzun yıllarca Ebola'dır, grip aşısıdır. Evet. AIDS'tir, buna benzer bütün hastalıkların hepsi Avrupa ve Amerika'nın bilinçli olarak Afrika üzerinde denemeleri. Yarın bize böyle bir sıkıntı gelirse ne olur diye. Belli bir ülkeye veriyorlar onu. Orada insanların ölüp ölmemesi onlar için
kobay olarak kullanıyorlar.
Hiç umurunda değil. Ve bu panzehiri ellerinde olmasına rağmen bunu kullanmıyorlar. Ve bu noktada çok büyük sıkıntılar oluyor. Mesela Fransa'nın hoşuna gitmeyen bir ülkede gidip buna benzer bir hastalık üretiyor. Çekiliyor kenara ve onların durumunu seyrediyor. Evet. O yüzden yani bu tür hastalıkların bu Afrika'da yaygın olması çok olağan dışı değil. Çünkü bunlar bu çatı üzerinde hareket ediyorlar. Kabileleri birbirlerine düşürüp onların savaş yaparak onlara silah satmaları ya da o kabilelerle alakalı daha sonra belli bir kısmını azınlıkta olan kabileyi özellikle iktidara getirip orada sömürü sistemini oluşturmaları, çoğunluk kabilesiyle sürekli çatışma halinde olarak oradaki yeraltı zenginliklerini kazanmaları. O yüzden sağlık alanında da bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Katarak da buna benzer bir olay. Tabii ki coğrafi koşullar da söz konusu ama onun haricinde dışarıdan müdahale ile ilgili kuş gribi gibi mesela.
Ciddi anlamda sağlık problemleri
var. Tabii şap hastalığından tutun da kuş gribine kadar birçok hastalığın yayılmasında bu tür etkiler çok. Çünkü sizi kullanım aracı olarak görüyorlar. Biz de bunların aksine oralarda nasıl ıslah yapabiliriz, nasıl düzgün projeler üreterek o insanları müreffeh hayata yetiştirebiliriz diye. Onun için uğraşıyoruz. Hatta proje olarak şunu söyleyeyim. Somali'de özellikle Somali açıklarında bu korsanların oluşmasının en büyük sebebi Somali'ye özellikle Somali açıklarına Avrupa'dan ve Amerika'dan kimyasal atıklar dediğimiz atıkların götürülüp bilerek dökülmesi.
Yani ve orada nasıl olsa kontrol yok. Yani
tabii zaten ülke yok orada. Ölebilir. Aynen evet. Öyle. Ülke yok. Oralara döküyorlar ve sahildeki karnını balıkçılıktan doyuran halkın ekmek parasıyla oynuyor, ellerinden alınıyor. Hı-hı. Bu sefer de bunlar ne yapıyor? Gelen gemilere karşı savaş açıyorlar. Tabii evet. Dünyaya ne diye duyuruluyor bu?
Korsanlar gemileri
evet,
işgal
Somalili
ediyor.
Korsanlar diyor. Ama hiç öbür tarafına bakmıyorlar. Acaba bu insanlar bu hareketlere niye yapıyorlar?
Hep şu sorgulandı. Deniz kenarı bir ülke, yani denize kıyısı olan bir ülkede neden balıkçılık yapılmıyor? Neden bu insanlar balık yemiyor diye. Tabii. Burada bir sorguluyoruz ama orada olayın altyapısını bilmediğimiz için yanlış bilgiler doğrultusunda bu tür değerlendirme yapabiliyoruz.
Somali ile ilgili bir örnek daha vereyim. Bu da yani projelerle alakalı çok önemli bir şey. Mesela Somali'de tarım o kadar geri değildi. En Hı-hı. azından vatandaş açlıkla tokluk arasında kendine bakıyordu.
Karnını doyurabiliyordu.
Sonra Amerika, ne oldu? Amerika gemileri gönderdi. Gemilerce buğday verdi oradaki Somalilere. Bedava.
Hı-hı.
Bunu 1-2 sene yaptı. Sonra çiftçiler ürettikleri buğdayları satamadılar. Satamadıkları zaman
üretimden vazgeçtiler.
Bu sefer de Amerika pat diye buğdayı kesiverdi.
Ondan sonra?
Bu sefer insanlar aç kaldı. Birbirleriyle uğraşmaya başladılar. Hadi Somali'de problem çıktı. Ama Somali biraz farklı oldu. Amerika'yı gidip orayı kolay kolay işgal edemedi. Ne yazık ki Somalilerde bir de anti-Amerikancılık olduğu için Amerika orada çok fazla bir güç elde edemedi. Türkiye o noktada Somali'de çok güzel adımlar atıyor. Ama dikkat ediyorsanız Türkiye'nin oradaki adımlarda sürekli engellenmek için
sekteye uğratılmaya çalışılıyor.
Tabii. Bunları da görüyoruz. Yani o yüzden Afrika'da veya diğer ülkelerde bir problem varsa o ülkenin kim tarafından bu problemleri ürettiğine de bakmak lazım. İHA o yüzden biraz daha farklı bir STK. Yani biz hem tarihine hem geçmişine hem hangi ülkelerle itibatı olduğuna da bakarak yardım yapmaya,
bunun
proje üretmeye
işte
çalışıyoruz.
Bölgeyi tanıma, insanı tanıma, o bölgenin tarihini tanıma önemli. İHA bu konuda oldukça birikimli, değil mi?
Tabii 25 sene oldu yani bu sene. Biz
ve bölgeyi tanıma açısından
25. yılımıza girdik ve biz oradaki insanlarla birebir oturup kalkıyoruz. Yani biz gittiğimizde böyle otel odalarından sağa sola bakmıyoruz. Yani kalacağınız yer de çok önemli. Ha ve bazen mesela güvenlik sorunu olduğunda otellerde kalabiliyorsunuz ama sürekli halkın içindesiniz. Sürekli
halkın, Sayın Sinan, gurur duyduğumuz bir tablo zaman zaman işte haber bültenlerinde de yer aldı. Afrika'da bir bölgede sıkıntılı bir durum. Birçok devlet kurumu giremiyor, sivil toplum kuruluşları giremiyor ama o bölgelere İHA'nın yardımıyla girildiğini hatırlıyorum ben. Evet. Geçmişte bu konuda da gerçekten böyle de bir misyonunuz var.
Yani işte bizim bu işimiz maddi anlamda yapılan bir iş olmadığı için biz çok rahatız o noktada.
Samimiyetinize insanların yani inanmasından kaynaklanıyor.
Burada zaten bizim en büyük kazancımız karşıdaki insanın bize göstermiş olduğu tebessüm. Biz o tebessümü aldığımızda o bütün yorgunluklar, bütün sorunlar, bütün problemler otomatikman gitmiş oluyor ve bayağı rahatlamış oluyoruz ki bu noktada birçok örnekleri var. Hatta çok iyi hatırlıyorum. O zamanlar televizyonlarda çok değil, böyle aynı böyle radyoda program yaparken savaş zamanıydı. Özellikle Çeçenistan'da çok büyük sıkıntılar vardı. Biz Azerbaycan'daki mültecilerin yanına gittiğimizde direkt böyle tampon bölgeyi ta oradan canlı yayın yapmıştık. Yıl 1995 sonu.
Evet.
Canlı yayına radyodan girmiştik ki bir baktığımızda 22 sene olmuş. Takriben.
Kesinlikle. Nice seneleri diyelim
inşallah.
Evet Sayın Sinan, Ramazan yardımları ve kurban organizasyonlarınız da var.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten İHA ilk kurulduğunda bizim için şey çok önemliydi. Kurban yardımları. Biz Bosna Hersek'te kurulduğumuzda işte önce oradaki acil ihtiyaçları şey yaptık. Fakat sonra baktık ki bu insanların başka ihtiyaçları da var. Kurban o anlamda doğmuş oldu. O zaman Avrupa'da da bizim gibi STK'lar, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı da bu tür faaliyetleri çok hızlı bir şekilde yapıyordu. Bunlardan da örneklerimizi alarak bu çalışmalara başladık. Önce işte Bosna Hersek ve birkaç tane ülkede yapmaya başladık. Tabii bu zamanla çoğaldı. Şu an 143 ülkeye takriben İHA gidiyor. Orada kurban organizelerini yapıyor. Bizim için kurban bir milat. Bir ülkeye biz kurbanla girdiğimizde oraya giden arkadaşlarımız o ülkeyle alakalı muhakkak bir çalışma yapıyor. Örnek olarak mesela Arjantin'e 3 tane arkadaş gönderdik. Orada atıyorum 100 tane kurban kestik veya 500 tane kurban kestik veya 10 tane artık bilemiyorum oranın ihtiyacına kadar kurban kestik. Kurban kesip o arkadaşlar iyi biz kurbanı kestik geliyoruz demiyorlar. Orayı bir gözetliyorlar, bakıyorlar ne var acaba biz Arjantin'de ne yapabiliriz? Ya da Mata Sumatra Adası'nda ne olabilir?
Arazi
Somali'de nedir? Yani. Arazide neler vardır? Acaba biz burada hangi projeyi üretsek faydalı olur diye. O yüzden bizim için kurban çok önemli. Kurban bizim için bir
ilk adım olarak.
Tabii. Bir ülkeye biz önce kurbanla giriyoruz. Sonra diğer adımlarımızı atıyoruz. Ve bugüne kadar elhamdülillah çok güzel projelerin çıktığı ülkeler oldu. Bu sene de takriben 50 bin civarında hisse kestik. Bu da çok güzel bir başarı. Yani az değil. Bu kadar hisse dediğim bir kişiye verdiğimiz kurbandan bahsetmiyorum. Kurban kestik 50 bin. Yani 50 bin adet diyeyim. Hı hı. Siz bunu bölüp dağıttığınızda yüz binlerce insan yapıyor. Bu da çok önemli. Bunların aileleriyle beraber yediklerini tutarsanız milyonlara ulaşıyor bu. Çok güzel bir rakam. Tabii sadece onları vermiyoruz. Oraya gidildiğinde o insanların sadaka-i cariye noktasında da yardımlarımız devam ediyor. Projelerimizi de o maksatla alıyoruz. Ramazan yardımları da şöyle oluyor. Ramazan başlamadan önce biz çalışmalarımıza başlıyoruz. Zaten şu aşamada da bugünlerde biz yavaş yavaş çalışmalarımıza başladık. 3 aylar girdiğinde bu çalışmalarımız biraz daha hızlanıyor. Bazı bölgelerimize Recep ayında, daha sonra Şaban ayında başlıyoruz yardımlara ki Ramazan'da daha çabuk ulaşabilirim. Çünkü pat diye her tarafa gitme imkanınız olamıyor. Yavaş yavaş ulaştığınız bölgeler oluyor. Ya da Ramazan'da gidemeyip de daha önceden gidip yardım yapmanız gereken yerler oluyor. Çünkü çok biz mağdur bölgelerde hareket ediyoruz ki birçok noktada gittiğimiz yerlerde su, elektrik, gaz hiçbir şey yok. Telefon zaten çekmiyor. Öyle bir kültür de yok. O yüzden bazı bölgelerde biz önceden gidiyoruz. Çünkü o gittiğiniz yerde gıda yardımı götüreceksiniz. Yol yok. Siz bunları binek hayvanlarıyla götürmek zorundasınız. Belki 1-2 ay öncesinden başlıyorsunuz siz oraya yardım götürmeye. Böyle çalışmalarımız var. Ramazan'da biz buna azami gayret gösteriyoruz. İnsanlarımızın bize vermiş olduğu zekatlarla bu yardımları ya da işte hayır hasenatla bu yardımları alıyoruz, paketliyoruz, kolluyoruz, götürüyoruz. Ekendi elimizde teslim ediyoruz Ramazan'da. Ramazan'da da yüz binlerce aileye elhamdülillah ulaşıyor.
Kurbanlara adak, akika, şükür kurbanları da dahil değil mi? Yani bunları da yanında.
Tabii o zaman oluyor ama adak, akika ve şükür kurbanlarını biz bir de nezir kurbanı da var. Yemin kurbanları da var. Evet. Kefaret kurbanları da var. 4 çeşit zaten geliyor Ramazan haricinde bize kurbanlar. Biz bunları da sene içerisinde de yapıyoruz. Kurban haricinde de biz adak akika noktasında bayağı bir yardım yapıyoruz. Bunları götürüp kendimiz teslim ediyoruz. Ramazan'da biraz daha çoğaltmaya gayret gösteriyoruz. Kurban bayramı kadar olmasa da biz Ramazan'da bu tür yardımların artmasında vatandaşlarımızdan özellikle istiyoruz. Ramazan'da biliyorsunuz yapılan hayırlar katlıyor. O zaman keseceğimiz adak akikadır. Buna benzer yardımları çoğaltınca insanların iftar sofralarına et de girmiş oluyor. Hı-hı. Biz bunu da önceliyoruz. Evet. Emin olun yardım yaptığımız birçok insanlar bizden daha güzel et yiyebiliyorlar yani. Bunu rahat rahat İnşallah. Söyleyebiliyoruz. İnşallah. Çünkü biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Bir de verdiğimiz yardımları verirken en güzelinden, en kalitelisinden yapmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü onların sağlıklı olması insani bir yardım çizgisindedir. Ve
ihtiyacın karşılanması. Süremizin sonuna geldik değerli dinleyenler. Şöyle toparlayalım isterseniz Sayın Sinan. Son olarak neler söyleyeceksiniz?
Öncelikle ben şunu söylüyorum. Halkımız gerçekten çok duyarlı. Bizlere destek oluyorlar. Halkımız bize destek verdiği müddetçe biz o desteklerini inşallah en güzel şekilde değerlendirmek gayreti içerisindeyiz ki bu sene itibariyle çeyrek asır oldu kurumumuz itibariyle. Bize verdikleri her türlü yardımı istedikleri oranda istedikleri ülkeye götürüyoruz. Bu noktada inşallah yardımlaşma ve dayanışma devam ettiği müddetçe biz elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Rabbim bağış yapanlardan, bağış alanlardan, bunlara vesile olanlardan ve iyi olmaya çalışan herkesten razı olsun diyorum.
Amin. İnşallah.
Hayırlı günler diliyorum.
Evet değerli dinleyenler, bizler de iyilik her zaman her yerde kazansın diyelim. Birkaç programdır Gönül Köprüsü Kurumlarımız programında Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından birisi olan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın çalışmalarını sizlerle karınca kararınca paylaşmaya çalıştık. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar diyoruz. Bugünkü stüdyo konuğumuz İHH Ankara sorumlusu Sayın Mustafa Sinan'dı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda inşallah yine güzel çalışmalarını sizlerle paylaşabilmek adına şimdilik hoşça kalın diyelim.
Gönül Köprüsü Kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.